أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak, tüm varlıkların sahibi olan Allah'ın özelliğidir. Sürekli takip edilecek, örnek alınacak kişi de onun nebisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Çünkü o, şimdi okuyacağımız ayette olduğu gibi, Allah tarafından aldığı emir, Allah'ın kitabına tamı tamına uymaktır. O da onu yerine getirir, getirmiştir. En'am suresinin 106. ayetini daha önce de okumuştuk ama tam anlayabilmek için bugün tekrar okuyacağız. Orada Allah-u Teala diyor ki, تَبِعْ مَا اُوحْيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana vahyedilen neyse, Allah sana neyi vahyetti, ona uy. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ, ondan başka ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikin, müşriklere de aldırma. Yani Allah'ı ikinci sıraya koyan, Allah'la arasına başkalarını koyan, başkasının sözünü Allah'ın sözüne tercih edenlere aldırma. Yapsınlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Eğer Allah farklı bir sistemi tercih etseydi, onları imtihana tabi tutmayıp da kendi belirlediği şekilde yaratsaydı, hiçbirisi şirk koşamazdı. Mesela bugün Allah'a şirk koşan bir tek hayvan yoktur yeryüzünde. Ama insanlar her ikisini yapabilecek özellikte yaratılmıştır. Yaratan Allah'tır. İmtihanı da yapan O'dur. Yani Allah-u Teala farklı bir tercihte bulunsaydı şirk koşamazlardı. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا. Seni onların üzerine koruyucu yapmadık. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Sen onların üzerinde vekil de değilsin. Yani sen onları korumakla da görevli değilsin. Bana karşı onları savunacak durumda değilsin. Herhangi bir yetkin yok o konuda. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu Allah'la aralarına bir takım şeyler, ilahlar koyarak ya da Allah'a ait yetkileri verdiği kişileri araya koyarak onlardan yardım isteyen var ya, onlara rahatsız edici sözler söyleme. Yani onların ilahlarına kötü sözler söyleme. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلِمٍ. Bu defa onlar da tutar, sana kızdıkları için bilgisizce Allah hakkında yanlış şeyler söyleyebilirler. Yani söyledikleri şey yanlıştır ama bilmiyorlardır. Kötü şeyler söyleyebilirler Allah'la ilgili olarak. كَذَٰلْكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتِنْ عَمَلَهُمْ. İşte bu şekilde her toplumun amelini kendisi için güzel göstermişizdir. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sonra dönüşleri Rablerinedir. Allah'ın huzuruna dönecekler, sahiplerinin yanına dönecekler, onların yaptıklarını Allah onlara bildirecektir. Şimdi burada Allah-u Teala bir şey söyledi, dedi ki, onların Allah ile araya koydukları hakkında kötü sözler söylemeyin. Onları da tutar, bilgisizce Allah hakkında yanlış şeyler söylerler. Kötü sözler söylerler. Niye bilgisizce? Mesela biz şimdi bütün bunları örnek olarak hep şeye veriyoruz. İşte Mekke toplumunu, bilmem şunu bunu. Hayır, yaşadığımız toplumu örnek verelim. Bugün şey yapıyoruz. Bizim de bir zamanlar mensup olduğumuz mezhepler vardı. Hanefi mezhebi, imanda mezhebimiz Maturidi, amelde mezhebimiz Ebu Hanife mezhebidir. Peki bu dört mezhebin dördü nedir? Bize çocukken öğretmişlerdi. Dört mezhebin dördü de haktır, bizimkisi sevabıdır. Yani doğru olanıdır. E haksa diğerleri yanlış demek. Senki doğruysa diğerleri yanlış demektir. Ama yok, onlar da haktır. Peki şimdi biz bu şekilde yetişince Allah'ın ayetleriyle bu mezhepler arasında herhangi bir çelişki olabileceği ihtimalini düşünmüyorduk. Zannediyorduk ki bütün her şeyleri Allah'ın emrine uygundur. Ama mesela geçen haftaki dersi okuduk. Burada derse katılanlar çok iyi hatırlar. Şeyin kader inancı ne inancıydı? Müşrikler inancıydı. Şimdi bak mesela işte şeyden okuyayım mesela. En'am suresi 148'den bir daha bilgilerimiz tekrarlanmış olsun. Yani bu örnekten hareket etmek için. Mealden okuyorum. Diyanet'in mealinden. Allah'a ortak koşanlar diyecek ki eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Şimdi Allahü Teala bizimle ilgili yani kader ne diyor, ne deniyor kadere? Allah'ın ezelden bizimle ilgili şeyleri belirlemesi deniyor değil mi? Peki zamanı gelince meydana gelmesine de ne diyor? Kaza deniyor. Peki şimdi müşrikler ne diyor? Diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla. Yani ezelden Allah böyle şey yapmış. İstesem de aksini yapamam. Zaten geçen hafta Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihan'den okumuştuk. Hiç mümkün mü ki Allah ezelden dilesin de meydana gelmesin? E tamam. Peki bu kimin inancı? Ayet müşrikler inancı demiyor mu buna? Ondan sonra bak diyor ki kederke kezzebellezine min kablim hatta iddaku be'sena. Evet, mealden onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Yalanlama değil, burada şey var. Hata var ama bu hatayı bütün tefsirciler yapar maalesef. Böyle yalan söylemişlerdi. Söyledikten yalan olduğunu zaten biraz sonra ayetten göreceğiz. Çünkü ayetlerin ne iç bütünlüğüne bakarlar, ne ayetler arası bütünlüğe bakarlar. Öyle olunca kelimeler de maalesef yanlış anlam veriyorlar. Sonunda azabımızı tatmışlardı, tamam. Şimdi bu adamların yalanı ne? Allah dileseydi biz de müşrik olmazdık atalarımıza, değil mi? Peki, de ki sizin bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Bak siz sadece yalan söylüyorsunuz. Yalanları ne? Allah dileseydi biz müşrik olmazdık atalarımızda. E peki hadis diye anlattıkları şeyde ne deniyor? Es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi ve şakiyyu şakiyyun fi batni ummihi. Yani sa'id olan, yani cennetlik olan anasının karnındayken cennetlik, cehennemlik olan da anasının karnındayken cehennemlik. Hatta şunu da söylüyor. Eğer cennetlikse ömür boyu kötü işler yapsa sonra da iyi iş yapar cennete gider. Cehennemlikse ömür boyu güzel işler yapsa sonra da kötü iş yapar cehenneme gider. Bu adamların bu inancın müşrik inancına bir muhalif bir tarafı var mı? Ne inancıymış? Müşrik inancıymış. Ha. Şimdi sıkı durun bakın tekrar ediyorum. 148-149'da yine bu mealden okuyacağım. De ki en üstün delil yalnızca Allah'ındır. Tamam. Bunda şüphe yok. Peki. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. Peki dileseydi iletirdi. O dileseydi biz müşrik olmazdık demişler. Adamlar yalan mı söylemiş? Şimdi bakın burada, bak mealden okudum. Biz insanlara diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim meali okuyun. Aynı şeyi bakıyorsunuz, akaid kitabından okuyorsunuz. E siz diyorsunuz, benim bilgim ne ki? Şimdi burada, bu ulema, kendisini Allah'la kulun arasına bir ilah olarak koyuyor. Niye? Çünkü Allahü Teala her zaman okuduğumuz ayette Hud suresinin ilk ayetinde ne diyor? Kitabun uhkimete hayatu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Billedün hakimin habir, Allah tarafından, hakim ve habir tarafından, doğru kararlar veren, her şeyden haberi olan tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı niye o yapmış? Ella ta'budu illallah. Ondan başkasına kulluk, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. E peki burada Allah'ın açıkladığına tam ters bir açıklama ve Allah'a da mal edilerek haşa, iki ayet birbirine zıt hale getirilerek yapılmış. Peki biz yetiştiğimiz dönemlerde kadere imanı farz olarak öğrendik. Kadere inanmayan kafir olur diye öğrendik. Şimdi siz o açıdan şu ayeti bir düşünün. Bizim önceki durumumuzu düşünün. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile aranıza koyarak yardıma çağırdıkları, mesela kader inancını, bir bak şu kitabı bir bakayım diyor. Yardıma çağırıyor o kitabı. Ana işte bak böyle. Ayeti okuyorsun, bana ayet okuma. Şimdi bana ayet okuma demek Allah'a hakaret olmuyor mu? He? Bak Allah Resulullah dedi ki اِتَّبِيَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana ne indirilmişse sen onu oy. Bana ayet okuma diyor. Bizim ulema yanlış yapmaz. Öyle değil mi? O zaman ne olmuş oluyor? Bu şirk bize doğru inanç olarak gelmiş. Çoğumuz bunu bilmiyor. Bu defa diyor ki onlarla ilişkilerde, onları tenkit ederken, yanlışlarını söylerken onları rahatsız edici cümleler kullanıp da bilmeden Allah'la ilgili Allah öyle bir şey demez. Kur'an'da o yok. Olmaz. Böyle şey yaparlar. Yani şey Mekkelilere gitmeye lüzum yok bugün. Bugün mesela siz insanlara Allah'ın ayetlerini okuduğunuz zaman o ayetleri etkisiz hale getirecek tavırları göstermiyorlar mı? Ayetleri etkisiz hale getirmek nedir? Mesela diyorsun ki bir hocaya gitmişler, sen işte beni anlatmışlar, o da bizim yazılarımızı okumuş olan birisi. Ne diyorsun? Ben Hanefiyim demiş. Abi ki konuyu çok iyi anladığını söylemiş ve beni de tebrik etmişti ya, beni büyük bir yanlıştan kurtardın diye. Şimdi ne oluyor? O bile bile yapıyor. Onun özür hakkı yok. Ama ona hocam diye gelenlere söylediği zaman da o gelenler diyor ki bu hoca niye yanlış söylesin ki kardeşim? İşte bizde bu var. Yani biz eski döneme gerek yok. Bugün insanlarla mücadele ederken o şeylere, hocalarına, o büyük zat diye orada gördüklerini sövmeye gerek yok. Yanlışları söyleyin. Üzerinde de ısrarla durmayın. Tamam, onu kendi hallerine bırakın. Kenara çekilin. Evet. Zaten diyor dönüşleri Allah'adır. Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Bak dikkat ederseniz burada Allah onları cezalandıracaktır demiyor. Çünkü onların birçoğu bilmeden bunu yapıyor. Din bu zannediyor. Ama doğrusunu öğrettikten sonra da yine yaparsa, o az önce söylediğim hoca gibi, o zaman o cezayı hak eder. Evet, şimdi bu konuda biraz da Aydın Hoca'yı dinleyelim. Müşriklerden yüz şey...
Evet.
Müşrikleri kendi hallerine bırakma konusu.
Şimdi geçen hafta hocamız da okumuştu. Ve'ariz anil müşrikin ayet, yani 106. ayetin son bölümüyle ilgili. Yanlış verilen mealden dolayı insanlar kendi yakınlarına, kendileriyle ilişki kuran insanlara nasıl davranıyorlar? Bu yanlış algıdan dolayı. Şimdi biliyorsunuz biz insanlar sosyal varlığız ve toplum üzerinde her birimizin bir görevi var. Özellikle de Müslümanlar bu toplumun inşa edicileridir. Çünkü Allah-u Teala her alanda, her konuda nasıl davranacağımızı ve ne yapacağımızı Allah bize Kur'an'dan öğretiyor ve bunun sınırlarını bize belirtiyor. Biz de bir Müslüman olarak, Allah'ın kitabı ile hemhal olan bir insan olarak topluma karşı görevlerimizi, ölçülerimizi örnek, inşa edici bir insan olarak sunmak zorundayız. Fakat bu sınırları aşan, bu ölçüleri kaçıran insanların bırakın iyi örnek olması, bırakın iyi Müslüman olması, insanlıklarını bile kaybederler eğer Allah'ın koyduğu o sınırları aşarlarsa. Maalesef bu sınırları aşmakta kendilerini ölçü alan bazı ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hatta ayetleri almazlar bazı kendilerini Müslüman olarak addedenler. Ayetin sadece küçük bir bölümünü alır. Mesela örneğin bu. Ve'ariz anil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir diye yanlış bir anlam verilmek suretiyle, yani müşriklere aldırma diyor Allah'ın Resulüne Allah. Yani onlara ittebe ma uhye ileyk. Yani size vahyedilen ey Nebi, sana vahyedileni sen onlara anlat. Müşriklerin ona uy. Ve müşriklere de aldırma. Ve ariz anil cahilin diye Araf suresinde de geçer. Yani cahillere de aldırma. Sen işini yap, sen görevini yap, sen üzerine düşen topluma karşı sana verilen mesajı ilet. Fakat yüz çevir dediğiniz zaman ne akla gelir sizce? Yüz çevir, artık yüz çevirdikten sonra kime ne anlatacaksınız ki? İlişkiyi kestiniz, kopardınız. Hele hele düşünün diğer ayetlerden, innemel müşrikûne necesun. Müşrikler birer necistir. Ayeti böyle olduğu gibi, yani böyle üstten alarak bağlantısız, evet. Ya onların inancı, düşüncesi, düşünce yapı itibariyle, yoksa beden itibariyle yenilecek bir şey değil ki necis olsun. Yani nerede buldunuzsa öldürün, bütün ilişkileri kesin. Dolayısıyla benim babam müşriktir, annem müşriktir. Dolayısıyla Allah Teala bize bu ayetlerde yüz çevir diyor. Ben annemden babamdan yüz çeviriyorum ve onlarla herhangi bir ilişkide bulunmuyorum diyerek annesini babasını terk eden, kafir olarak ilan edip onlarla hiçbir şey konuda ilgilenmeyen, Allah'ın ayetlerini anlatmayan bir genç nesille biz hep karşılaşıyoruz. Şimdi bu ayetlerin yanlış algısından dolayı insanlar topluma karşı nasıl örnek olacaklarını bile, yani onlara karşı tamamen, yani insanca değil, Allah Resulü'nün örnekliğince değil, kendilerince oluşturduğu zihniyetinde bir kafasında bir toplum var. O toplum yok edilmelidir. Bütün ilişkiler de onlardan kesilmelidir. Hatta eşi yani gayrimüslim ise ondan da boşanmalıdır.
Boşanmalı dediğime yazıyorum ya ki boş olur diyor zaten.
Ve bütün ilişkiler kopmalıdır. Yani siz iyi örnek olmuyorsunuz artık ilişki kesildikten sonra, onları aşağıladıktan sonra. Şimdi Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bu davranış biçimlerini, sınırlarını, ölçülerini sırasıyla belirtiyor.
Sen o ayetleri okumadın dedin ya, ona bir örnek vereyim.
Evet.
Şimdi bizim Fransızca sitesi var. İşte Hişam Suriyeli arkadaşımız, şimdi Türk vatandaşı oldu. O siteyi yönetiyor. O sitedeki yazıları okuyan bir Fransız Müslüman olmuş. Müslüman olunca Fransa'da yaşayan Pakistanlılara rastlamış. Ben de Müslüman oldum demiş. Ona demişler ki karın da Müslüman oldum. Yok o zaman nikah yok. Onlarla artık birlikte olamazsın. O sana haramdır.
Adam şok olmuş. Hemen Hişam'a şey yapıyor, ben şimdi karım bana haram mı diye. Hişam da ilgili ayetleri gönderince of rahat diyor adam. Şimdi ama geleneksel yapı böyledir. Sadece şunu söyler, işte Hristiyansa karısı kalabilir. Ama kadın Müslüman olur da koca Hristiyan olursa mümkün değil, ev dağılır. Ama Fransa'dakiler genellikle Hristiyan da değil, şey oldukları için, deist oldukları için yok, mümkün değil, karısı boşanmış olur deniyor. Bu ne demektir? Sakın Müslüman olmayı demektir. İşte Norveç'e de gittiğim zaman orada bize gerçekten çok büyük bir şey yapan, misafirperverlik yapan Norveçli hanımlar, bazı eşler de vardı. Orada onlara sordum, burada en çok Müslüman olan kim? Kadınlar. İyi ne güzel. Peki bir problem, en büyük problem Müslüman olduğumu kocandan ayrılacaksın diyor. Ya hiç Resulullah'ın koca, karısını, karıyı kocadan ayırdığına dair bir tane örnek var mı? Kur'an-ı Kerim'de bunu gösterecek bir tane delil var mı? Ama aksine her şey var. Dolayısıyla şimdi bu şeyin söylediği doğru. Evet, şimdi devam et.
Şimdi biz Müslümanlar olarak insanların inançlarından asılı olmadan herkese iyi örnek olmak zorundayız. Allah'ın mesajını anlatmak zorundayız. Çünkü biz bilmiyoruz kim nasıl alacak bu mesajı. Nasıl bir Müslüman olacağını bilmiyoruz. İşte kafirdir yüz çevirelim, cahildir yüz çevirelim, annemiz de olsa babamız da olsa bu anlayışla gidersek Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın vahyinden hiçbir şey anlatamayız. İyi örnek de olamayız. Şimdi Allah-u Teala bize insanlara karşı nasıl davranacağımızı birkaç tane örnek ayetten vereceğiz ve bunun da sınırlarını, ölçülerini nasıl belirtmiş onu da göreceğiz. Şimdi Lokman suresi 15. ayette, 31. sure 15. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Anam ve baban hakkında bir bilgin olamayacak şeyi bana şirk koşman için baskı yaparlarsa sakın boyun eğme. İşte bu konuda biz anne babamıza sizi şirke teşvik ediyorsa tabii ki boyun eğmeyeceğiz. Ama bakın ama diyor Allah-u Teala, dünya işlerinde iyi geçinmeye onlarla devam et. Onlara karşı iyi ol. Sen bana yönelen kimsenin yoluna uy. Şirke aparacak yola değil, kim olur olsun sizi Allah'a götürecek bir insanla birlikte uyabilirsiniz. Bundan sonraki İsra suresi 24. ayette وَحْفِذْ لَهْمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ diyor Allah-u Teala. Onları merhamet kanatlarının altına al, anne babanı. De ki, Rabbim küçükken onlar beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun. Anne babamıza da hep namazda da dua ediyoruz. Bu ayetlerde de bizim iyi geçinmemizi söylüyor. Bir ailede iyi örnek olacağımızı, olmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi bundan sonraki ayette bakın. Herhangi bir insanın inancı söz konusu olur mu? Bakalım davranış biçimlerimizde iyi örnek olacağımız işlerde. Nisa suresi 36. ayette وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ Allah'a kul olun. Hiçbir şeyi ona şerik koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Allah söylemiyor. Müslüman anne babaya iyilik edin. En yakınlara, yetimlere, çaresizlere, yakın, uzak komşuya, arkadaşa, arkadaşınıza, yolcuya ve hakimiyetiniz altında bulunanlara, esirlere de iyilik edin. Burada herhangi bir kayıt var mı? Yok. Ayet-i Kerime'de böyle bir şey yok.
Müslüman olma şartı yok.
Yani. Yok. Böyle bir şey yok. Yani sizden iyi örnek olmak için, iyi ilişki kurmak için sizden herhangi bir karşıdakinden itikat şartı sormuyor Allah-u Teala. Çünkü Allah Resulü'nden biz iyi örnekler aldık. Ebu Leheb'e karşı bile, Ebu Cehil'e karşı bile ki İslam'ın en büyük düşmanları onlara nasıl davrandı? Onların hangi birine ey kafir, ey zındık, senin ölmen gerekir, kafan kesilmesi gerekir, sen bu toplumda olmaman gerekir dışladı mı? Öldürmeye bırakın dışladı mı? Son hastalıkta son can çekişirken bile ziyaretine gittiği zaman Ebu Bekir, Ebu Leheb, Ebu Cehil'in Ebu Leheb Ebu Leheb'in
Haşi Mekke'deki mi?
Evet.
Abdullah bin Übey bin Selul.
O mu oluyor? Ebu Leheb mi oluyor? Bundan birine gidiyor.
Abdullah bin Übey bin Selul'e gidiyor. Medine'de, Mekke'de değil.
Ya nereye gidiyorsun diyor. Ya istersen sen de gel diyor Ebu Bekir'e. Tebessüm ederek. Şimdi biz iyi örnek olamadığımız için İslam bırakın Avrupa dünyanın hiçbir yerinde yayılamaz. Yayılmaz. Şimdi bir örnek vereyim bitireyim. Şimdi Almanya'dan bir Azeri bayan Almanya'da yaşıyor. Diyor ki ya benim Selefilerde 50 cür tarikat var, 50 cür düşünce var. Satıcı koyuyorlar bir dükkana. Bakıyorum ki ellerinde kulakları sırrı altın, sen bu maaşla alamaz. Diyor kafirlerden bu caizdir diyor. Kafirlerden bunu almak caiz, kafirdir ona olur.
Malını çalacak.
Malını çalacak. Yani bir gayrimüslim ona itibar edip dükkanı veriyor. Selefidir diyor kadın. Ben bunları duyunca şok oldum. Yani böyle bir akide, böyle bir düşünce insana yakışmıyor. Bırakın yani Allah'ın dinine, hangi dine yakışan bir şey ki bu? Yani insan insan olmaktan çıkıyor. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Benim bir dostum vardı, arkadaşım. İslam'ı kabul etmiş. Kapısının önüne yazmış. Şöyle büyük bir levha yapmış. İçenler bu kaptan içeri giremez. Sigara içenler bu kaptan içeri giremez. İçki içenler, sigara içenler. Kafası açık olanlar buraya giremez. Yani örtüsü olmayanlar buraya giremez. Sayıyor. Ya diyorum bu ne? Bu hangi dinin? Bir türlü laf anlatamıyorsun. Çünkü şartlanmışlar. Çünkü bu gibi ayetlerle ve'riz anil muşikin, ve'riz anil cahilin, cahillerden yüz çevir, onlarla bütün ilişkileri, bağları kopar, kes. Bu gibi ayetleri okuyarak dinimizi sanki...
Ayetleri verilen yanlış mealler yani.
Yanlış meallerden tabii.
Ayetleri tabii. Okuyacak tabii.
Evet, yani ben yanlış eksik söyledim herhalde. Bu gibi yanlış meallerden yola çıkarak bir din oluşturuyorlar ve bu dini de toplum tabii ki aklı başında olan kabullenmez.
Şey okumuş muydun? Ve incahedek alem şükür gibi şey.
Evet okumuştum hocam. Onun istersen, Türkçesini okudum. O sadece.
Bir daha oku.
Bir daha okuyayım. Lokman 15. ayet. Hı hı. Türkçesini okuyayım. Anam ve baban hakkında bir bilgin olamayacak şeyi bana şirk koşman için baskı yaparlarsa sakın boyun eğme.
Bak, boyun eğmeyeceğin şey sadece şirk koşma meselesi. Devamını oku.
Ama dünya işlerinde iyi geçinmeye devam et.
Bak annem baban diyor ki sen işte şöyle yapacaksın. Yani işte sen şu tarikata gireceksin. Girmezsen senin kafanı koparırım. Sen işte Hanefi mezhebinden ayrılmayacaksın falan. Tamam. Onu da dinleme. Ama gene dünya işlerinde iyi davranmaya devam et. O yine senin annendir, babandır.
Çok zor.
Ha?
Çok zor.
Neyse işte zor olduğu için emrediyor Allah. Kolay olsaydı emretmezdi.
Tövbe suresinde hocam istismar ederler. Tövbe 23'te. Annen baban da olsa onları veli yani dost edinme diye bir veli kelimesini de çarpıtarak ya onlar annen baban da olsa kardeşlerini, anne babanı dost edinme, farklı düşüncede ise diye bir anlam veriyorlar. Oradan da yola çıkarak o ayeti de delil getirirler.
İstersen madem şey yaptın o ayete
evliya kelimesini de
Diyanet'in nasıl edelim. Meal verdiğine bir bakalım. Şimdi bak burada ey iman edenler eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Bak, şimdi az önce dedi ki dünya konusunda onlara iyi davranın, burada dost edinmeyin. Burada mesele şu. Yani birinci derecede önceliği vermeyin anlamına geliyor. Evliya kelimesi kullanıyor. Veli. Yani bu siz yani Allah'la siz, yani birinci derecede önceliği onlara vermeyin. Onları ikinci dereceye bırakın. Siz birinci derece önceliği Allah ne emrediyorsa ona verin. Evet, dost edinmeyin dendiği zaman öbür ayette ters düşmüyor mu? Dünyada iyi geçinin diye. Düşman olacak değilsin ki. Evet, yani bu tür ayetlere meal verirken çok dikkatli olmak lazım. İçinizden kim onları dost ederse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret, beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, bak az önce ne dedik? Birinci derecede yer vermek. Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, yani Allah, onun Resulü ve Allah yolunda cihat ne olacak? Birinci tercihimiz olacak, değil mi? Yani onlar bunun önüne geçerse demektir. Birinci, ilk tercih onlara verirseniz demektir. Yoksa da düşman olacaksınız manasına gelmez. İşte bu tür ayetlere mana verirken dikkat edilmeyince bu defa aile ilişkileri de bozuluyor, karı koca ilişkileri de bozuluyor, her şey de bozuluyor. O zaman sizin söyleyeceğiniz bir söz kalmıyor. Evet. Peki şimdi bir de bizde hep gizlenen bir takım şeyler vardır. Biliyorsunuz bu şeyler ikiye ayrılır. Kafirler. Bir grubu ümmidir. Bir grubu da ümmi değil. Kitaptan bilgisi olan kimselerdir. Kitaptan bilgisi olan kimseler dediğiniz zaman bugün içinde Kur'an okumuş, öğrenmiş, ayetleri biliyor, Arapçası var. Şimdi onlar gerçekleri gördüğü halde birçoğu gerçekleri anlatmak istemez. Yine o tarihe gömülmüştür. İkinci sıraya koyarlar. Şimdi bizim hocalar neyse Yahudi ve Hristiyanların hocaları da aynıdır. Hiç farkları yok. Çünkü Tevrat'ı indiren Allah-u Teala'dır. Kur'an'ı da o indirmiştir. İncil'i indiren Allah-u Teala'dır. Kur'an'ı da o indirmiştir. Bunlar arasında bir ayrım gözetmemeyi de bize emretmiştir Allah-u Teala. Biraz sonra Vedat'tan o ayetleri dinleyeceğiz. Ama şimdi bak Medine'de inen ayetlerden Allah-u Teala şey diyor. Diyor ki Veddet taifetü min ehlil kitap, Ali İmran suresinin 69. ayeti. Ehli kitaptan, yani Tevrat'ta, İncil'de uzmanlaşmış. Siz bugün Kur'an'da uzmanlaşmış da diyebilirsiniz. Bir grup çok ister ki lev yudillûneküm, ah biz bunları bir saptırabiliriz. Bunlar yollarından bir çevirebilsek diye. Ve mâ yudillûne illâ enfusehum ve mâ yeşhurun. Kendilerinden başkasını yoldan çıkarmazlar. Bunun farkında da olmazlar. Yoldan çıktıklarını anlamazlar bile. Zannederler biz doğru şey yapıyoruz. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ya ehler kitap, ey ehli kitap, yani kitapta uzman olan, buna Kur'an'da uzman olanları da çok rahatlıkla sokabiliriz. Ayetin devamına bakın. Lime tekfurune bi ayatillah. Niye Allah'ın ayetlerini üstünü örtüyorsunuz? Siz görüştükleriniz zaman bu hep olmuyor mu? Hollanda'dan bir arkadaş 2 gün mü 3 gün önce miydi mesaj göndermiş şeyden. Diyor ki bir arkadaşımızla beraber caminin adını da söylemiş de aklımda kalmadı. Camiye gittik, arkadaşımız elinde birkaç tane ayet cami imamına verdi. Hocam şu ayetleri bir okuyup bana anlatır mısın dedi. Çok memnuniyetle aldı, okudu. Baktı çok rahatsız oldu diyor. Ondan sonra alın dedi. Bir daha sen bu camide görürsen polise haber vereceğim. Şimdi bak ey ehli kitap, yani ey kitapta uzman olan kişiler, bak burada arkasından Allah'ın ayetleri diyor, değil mi? İster Tevrat'ta, İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, fark etmez. Neden diyor Allah'ın ayetlerinin üstünü örtüyorsunuz? Ve entüm teşhedun. Siz buna şahitsiniz. Bile bile yapıyorsunuz. Ya ehler kitap, lime telbisunel hakka bil batıl ve tektumunel hakka ve entüm te'alemun. Niye hakkı batıl ile karıştırıyor? Bile bile hakkı gizliyorsunuz. Niye gizliyorsunuz? Yani siz bugün hep bunu hep yaşarsınız yani. Hep görmüyor musunuz sağda solda? Yani illa da Yahudi Hristiyan mı olacak? Şimdi ama bugün Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilerimiz de öyle bir hale getirilmiştir ki artık Kur'an-ı Kerim onları tasdik eden değil, onların artık öyle bir kitabın olmadığını kabul eden bir kitap. Yani Müslümanlarla Hristiyanlarla arasındaki ilişki, Yahudiler arasındaki ilişki öylesine bir kesilmiştir ki onların hocaları bunun mutluluğunu yaşıyorlar. Çünkü cemaatlerinin Müslüman olmasını çok rahatlıkla engelliyorlar. Şimdi bu konuyu da bu konunun uzmanı olan Vedat Bey'den dinleyelim. Evet.
Evet, bu akşam gayrimüslimlerle özellikle ilişkiler konusunda önemli ayetler okundu. Bizim özellikle Ehli Kitab'a karşı tutumumuz genel olarak şeydir, olumsuz bir tutumdur. Bu olumsuz tutumun neticesinde tebliğ faaliyetlerimiz de sıkıntılıdır bizim gayrimüslimlere karşı. Özellikle ne yaparız biz tebliğ ederken gayrimüslimlere İslam'ı? Deriz ki işte senin elindeki bu kitap bozulmuş, senin elindeki bu kitap bir işe yaramaz. O halde sen gel bundan sonra Kur'an'a iman et. Bizim genel itibariyle tebliğ anlayışımız budur. İlk olarak onlardan ellerindeki kitabın bozulduğuna inanmalarını isteriz. Daha sonra da Kur'an'a iman etmelerini isteriz. Yani bir nevi önce kendi kitaplarını inkar etmelerini istiyoruz. Ondan sonra da gelip Kur'an'a iman etmelerini istiyoruz. Yani adamların önüne aslında asla kabul etmeyecekleri bir teklif sunuyoruz. Yani düşünün, adamlar binlerce yıldır Allah'ın sözü olarak kabul ettikleri bir kitap var ellerinde. Ki Yahudi iman esaslarının daha en başında gelen esaslardan bir tanesi. Tevrat'ın harfi harfine Musa'ya ilk indiği günde olduğu gibi korunduğu şeklindedir. İman esasıdır adamlarda bu. Siz kalkıp adamlara doğrudan doğruya sen elindeki kitabı inkar et, gel bundan sonra Kur'an'a iman et diyorsunuz. Ondan sonra da o adamın gelip Müslüman olmasını bekliyorsunuz. Böyle bir şey zaten tamamen hayalidir. Böyle bir şey olması mümkün değil. Peki Kur'an'ın bu konudaki yol göstericiliği nedir bize karşı? Önemli olan şey bu. Yani bizler Ehli Kitap olan ilişkilerimizde nasıl bir yol izlemeliyiz? Eğer bu Kur'an hüda ise, yani bir yol gösterici ise, bir rehber ise, mutlaka bu konuda da, yani o Ehli Kitap ile olan ilişkilerimiz konusunda da bize yol göstermiştir. Nasıl davranmamız gerektiği konusunda, nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda, onlara neler söylememiz gerektiği konusunda bize yol göstermiştir. Yani biz kendi kafamıza göre Allah-u Teala hareket edelim diye bırakacak değil. Ankebut suresinin 46. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve la tucadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ahsen. Ehli kitap ile ancak en güzel yol ile mücadele edin. İllellezine zalemu minhum. Onların içerisinden zalimlik yapanlar hariç. O zalimlik yapanların kimler oldukları diğer ayetlerde açıklanıyor.
Mesela onu da Allah-u Teala Mümtehine suresinde söylüyor.
Evet.
Sizinle savaşanla savaşan. Yani adam ehli kitap oldu diye efendim kafir oldu diye değil.
Evet.
Ve maalesef tabii konu dağılmaması için az önce Aydın Hoca söylerken de o devreye girmedim ama şimdi bu girmek gerekiyor. Şimdi Allahü Teala Bakara 190'da diyor ve katilu fi sebilillahillezine yukatilunekum. Allah yolunda sizin de savaşanlarla savaşın. Orada da velâ taat ediyor ama sınırı aşmayın. Bak savaşta bile sınırı aşmayacaksınız diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iyi ilişkileri emreden ayetlerin tamamı Tevbe suresinin 5. ayetiyle ortadan kaldırılmıştır. Onu ortadan kaldırmak için de o ayetin gerisiyle, ilerisiyle ilişkisini tamamen koparmışlardır. Böyle bir parça kesmişler. Koparmışlar. Efendim Müslümanlar işte şu müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Müşrikleri nerede bulursanız değil. Orada söz konusu olan Resulullah'ı Mekke'den çıkaran, Medine'ye 3 kere savaş açan, sonra Hudeybiye Antlaşması'nı bozan ve Mekke'nin fethinden sonra da 15 ay kendisine asla dokunulmamış olan Mekkeli müşrikler. Allahü Teala onlara ceza veriyor. Siz bunları çıkardınız, siz de çıkacaksınız. 4 ay daha süre tanıyor. Antlaşmayı bozmamış olanlara şey yok, antlaşma süresinin sonuna kadar, 10 yılın sonuna kadar kalma izni veriyor orada. Antlaşmayı bozmuş olanlar için bu 4 aydan sonra çıkmazsa da bulduğunuz yerde öldürün. Yani bu işin şakası yok manasına. Baştan söylüyor. O zaman Müslüman olurlarsa problem yok. Dolayısıyla zaten bir tane öldürülen bile olmamıştır. Şimdi bu ayeti bağlantısından kopararak müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diyerek çok sayıda ayeti, 500 civarında ayeti devre dışı bırakmışlardır. Ve bu gelenek ne yapmış? Bakıyorsunuz ki akıllarına geldiği zaman işte Vedat Bey'in çok haklıca söylediği gibi Yahudi'ye karşı sürekli savaş, Hristiyan'a karşı sürekli savaş, Batı'ya, şuraya, buraya ve savaş bir ganimet kazanma yolu olarak alınmış. Ve sadece Yahudi ve Hristiyan değil, tüm insanlığa sakın ha Müslüman olmayın diye bir şey, tebliğ, şey, bir baskıda bulunulmuş. Evet, devam et.
Devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve kulu, onlara şöyle söyleyin. Yani Allah-u Teala ne söylememiz gerektiğini bile bize bırakmamış. Kendisi söylüyor. Âmennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileykum. Biz bize indirilene iman ettik. Size indirilene de iman ettik. İlahuna ve ilahukum vahid. Bizim ilahımız ile sizin ilahınız birdir. Ve nahnu lehu muslimun. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bakın Allah-u Teala ne söyleyeceğimizi bile bize bildirmiş. Şimdi bu tarz bir yaklaşımla ehli kitapla ilişki kuran, ehli kitap ile ehli kitaba yönelik bir tebliğ faaliyeti yapan bir Müslüman grup tarihi içerisinde olmuş mu acaba? İşte bize indirilene de size indirilene de biz iman ediyoruz. Bizim ilahımız sizin ilahınız birdir. Tarzı bir tebliğ faaliyeti olmuş mu bugüne kadar? Olmamış. Ya bugün bile ilahiyat fakültelerinde, dinler tarihi alanında, yani bu alanda çalışan adamlar bile halen işte Kur'an'daki Allah ile Tevrat'taki Allah aynı Allah değil vesaire. Bunları dile getiriyorlar. Yapmış oldukları paylaşımlarda, sempozyumlarda söylediklerinde şunlarla bunlar. Bu ne demektir? Yani ehli kitaba, bütün dünyaya bize iman etmeyin. Biz sizinle bizim sizin hiçbir şey evet sizin beklediğiniz din bu din değil. Yani biz bunu söylüyoruz aslında onlara. Yine benzer bir ayet Bakara suresinin 136. ayeti. Rabbimiz orada şöyle buyuruyor. Kulu deyin ki yani bakın kul de demiyor. Deyin ki diyor. Siz deyin. Hani benim demem sadece Abdülaziz Hoca'nın demesi değil. Hepimizin bu bilince, bu şuura varıp bu şekilde ilişkiler kurmamız lazım toplum olarak. Deyin ki, Âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup vel Esbat. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e indirilene, İsmail'e indirilene, İshak'a indirilene, Yakub'a ve torunlarına indirilene İman ettik. Ve ma utiye Musa ve İsa. Musa'ya ve İsa'ya verilene iman ettik. Ve ma utiyen nebiyyune min rabbihim. Rablerinden o nebilere verilen neyse onlara da iman ettik. Teorik açıdan zaten işte cumartesinde gördük. Kitaplara iman bölümünde bunlar söyleniyor işte. Musa'ya Tevrat diye bir kitap verildiğine İnanıyoruz dedim mi o iman olayı bitmiştir diyoruz. Ama devamında ne diyor Allah-u Teala? La nüferriku beyne ehadin minhum. Onlardan hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. Ve nahnu lehu muslimun. Biz ona teslim olmuşuz. Evet, İbrahim'e indirilene, Musa'ya verilene vesaire iman ettiğimizi biz de söylüyoruz değil mi? Yani bunu zaten teorik açıdan hepimiz söylüyoruz. Peki, aralarında bir ayrım yapmayız diyen var mı İslam alemi içerisinde? Teorik açıdan bugüne kadar gördünüz mü? Herhangi bir İslami ilimler külliyatı burada işte kütüphanelerde görüyorsunuz. Bununla ilgili bir tek cümle kuran var mı? Bunlar arasında yok. Şimdi bu anlayışla hareket ettiğimiz için maalesef ilerleme kaydedemiyoruz.
Bir de zaten cumartesi günü konuşmuştuk onu da tekrarlamakta fayda var. Dört kitaba iman etmek üzere şartlandırıldık. Bugün kitaplarımızın hepsinde bu yazar. Neymiş?
Efendim, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Tamam. Tevrat kime indirildi? Ne derler? Musa'ya diye. Hangi ayette yazıyor Tevrat Musa'ya indirildi diye? Tamam, Tevrat indirildi ama Musa'ya değil ki. Bütün şey nebilerinin, Yahudi nebilerinin hüküm verdiği kitap, onlara indirilen kitapların toplamı. Tamam, Musa Aleyhisselam'a indirilen de onun içinde var. Ama Tevrat Musa Aleyhisselam'a indirilmiş değil. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman Yahudi diyecek, ha bizim beklediğimiz nebi daha gelmemiş. Ondan sonra efendim İncil, tamam, İsa Aleyhisselam'a, güzel. Peki Zebur, Davud Aleyhisselam'a. Ya Davud, Zebur ne demek Arap dilinde? Zebur kitap demektir. O cumartesi anlatmıştık ayrıntılı olarak. Bütün kitapların adı Zebur'dur Kur'an-ı Kerim'de. Davud'a da bir kitap verdik demiş oluyoruz. Bir de Zebur adında bir kitap dediğin zaman Davud Aleyhisselam'a indirilen kitap Tevrat içinde hangi isimle anılıyor Vedat?
Tevrat Mezmurlar.
Mezmurlar. Şimdi siz kendinizi bir Yahudi ya da Hristiyan olarak düşünün. Çünkü Hristiyanlar da Tevrat'a inanıyor. Ya bizim elimizdeki tasdik eden bir nebi gelecek. Yani Davud'un kitabının adı Zebur'muş. Ne Zebur ya? Mezmurlar. Ya kardeşim, Zebur kitap demek, kitabın adı demek değil ki. Yani dikkat ediyor musunuz? Bak buradan şey okudu ayeti. Ne diyor? Bakara 136. Kulu amennâ billah. Şimdi ona göre dikkat edin. Bakın ki bu bize öğretilen inanca göre biz Müslüman olabiliyor muyuz? Kulu amennâ billah. Deyin ki biz Allah'a inandık. Tamam. Ve mâ unzile ileyna, bize indirilene. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Tamam, inandık. Ve mâ unzile ilâ İbrahim. İbrahim'e indirilen kitap var mı? Ne derler bu? Tefsir alimi bile diyor ki işte İbrahim'e suhuf inmiştir. Neymiş? Dayanağın ne? Suhuf İbrahim'e ve Musa diye ayet var, doğru. Peki Musa'nın sayfelerine kitap diyorsun da buna, onunkine niye birkaç tane sayfa inmiştir diyorsun? Hangi? Allah ona da kitap indirdiğini söylüyor. Mesela İbrahim ve İsmail, İsmail'e kitap indirildiğini kabul eden bir kişi var mı? Ve İshak, İshak'a var mı? Ve Yakup, Yakup Aleyhisselam'a kitap indirildiğini söyleyen var mı? Şimdi bir arkadaş doktora yapmıştı şeyde, sahabilerle ilgili. Dedim ki, biliyor musun sahabilerin nebisi kimdir? Yakup. Ona indirilen kitaplara ne deniliyor?
Yahya hocam.
Ha, Yahya mı? Yanlış söyledim ha. Yakup değil, Yahya. Ona indirilen kitabın adı neydi? Ginza. Sen biliyor musun Kur'an-ı Kerim'de Yahya'ya kitap indirildiğini? Yok, öyle bir ayet yok ki. Ayeti okuyunca adam doktora yapmış, doktora yaptıran hocasının haberi yok ya. Ve Yakup vel Esbat, işte Esbat içerisinde Yahya Aleyhisselam var. Yani şeyin torunları, Yakup Aleyhisselam'ın torunları. Ondan sonra Lema utiye Musa, Musa'ya verilen ve İsa'ya verilen, bak Tevrat demiyor. Lema utiye nebiyyüne min Rabbim, tüm nebilere Rablerinden verilen. Kendine kitap verilmemiş bir tek nebi var mı? Yok. Peki onlara inandık. Ve nahnu lehu la nufarriqu beyne ahadin minhum, hiçbirisini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehu muslimun, biz buna ona teslim olmuş kimseleriz. Den sonra ne diyor? Fe in amenu bi misli ma amentum bihi faqad ihtedav. Sizin inandığınız gibi bunlar da inanırlarsa yola gelmişlerdir. Peki bu ayette anlatıldığı gibi inanan bir Müslüman var mı? He? فَاِنْ اَامَنُوا بِسْمَا عَلَمَتُمْ فَقَدْتَ وَاِنْ تَوَلَّوْا. Bunu bu şekilde kabul etmezlerse فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكْ. Onlar ayrı yoldadırlar. Ayrı yolda olan kim oluyor burada? Müslümanlar ayrı yolda olmuyor mu? فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهِ. Yakında Allah seni onlara yeterli hale getirecektir. Onun için bak öyle bir berbat bir durumdayız ki, evet, devam et.
Hocam o zaten Zebur'la alakalı konu bir kere okulda da gündeme gelmişti. Yine Şinasi Hoca ile öyle bir şey yaşamıştık. İslam üleması içerisinden bu Zebur'un Sabilerin kitabı olduğunu söyleyenler varmış. Sabilerin kitabı olduğunu söylemelerinin sebebi de şu. Zebur diye bir kitap yok piyasada. Şimdi Zebur
bir kitap yok.
Zebur ismiyle aratıyorlar ya. Çıkmıyor Zebur ismiyle aratınca. Ya o zaman diyorlar ki bu demek ki Sabilerin kitabıydı demişler. Ama o kitapta tarih içerisinde yok olmuş, gitmiş, nereye gittiği belli değil. Ya sen Zebur adıyla aratırsan tabii bulamazsın öyle bir kitap. Zebur zaten hani kitap, Zebur, demek kitap Arapça. Demek
evet, devam et.
Şimdi yine önemli ayetlerden bir tanesi Maide suresinin 68. ayeti. Rabbimiz burada ehli kitaba hitaben diyor ki Kul ya ehlel kitap lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum.
Ama bu ayete çok dikkat edin.
Bak. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayağa kaldırmadıkça, yani onun gereğini yapmadıkça ve Rabbinizden size indirilenin, yani bu Kur'an'ın gereğini yapmadıkça hiçbir temeliniz yoktur diyor. Yani Allah-u Teala ehli kitaba hitap ederken onları Tevrat'ın ve İncil'in gereğini yapmaya davet ediyor.
Bu Tevrat, eski Resulullah zamanında da öyle, bugün de öyle.
Bugün de öyle. Yani bugün bir ehli kitap, kitap ehli bir kişi bu ayeti okusa alıp böyle anlayacak, bu şekilde üstüne alınacak. Yani hiçbir kitap ehli kalkıp da ya benim elimde Tevrat yok ki, benim elimde İncil yok ki, ben neyi ayağa kaldırayım ya demez.
O zaman haşa Allah yalan söylemiş olacak. Yani elindeki Tevrat'a uyun diyor.
Güçlerinin yetmediği bir şeyle sanki onları mükellef tutmuş gibi bir olay bir de ortaya çıkar haşa. O da zaten olacak şey değil. Ama bizler onlarla ilişkilerimizde ne yapıyoruz? Bırakın onu. Onu uygulamayın artık. Onunla ilişkinizi kesin. Ya Allah-u Teala tam tersine onu uygulayın diyor. Onun gereğini yapın diyor. Biz hayır, tam tersine. Hayır, sakın. Onu artık bırakın. Siz artık buna bakın. Adamlar ona baksalar, onun gereğini uygulasalar zaten bu Kur'an'a iman etmeleri gerektiğini görecekler. Bu Kur'an'a iman etmemelerinin sebebi hem Yahudilerin hem Hristiyanların kendi ellerindeki kitabı zaten onlar ellerinin tersiyle itmişler. Kur'an ne yapıyor? Siz önce kitabınıza sahip çıkın. Önce kitabınızı ayağa kaldırın. Bırakın o geleneğin uydurduğu şeyleri, hurafeleri. Kitaba uyun diyor onlara. Biz de bugün Müslümanlara aynı şeyi söylememiyoruz. Bırakın o geleneğin şeylerini. Kur'an'ı ayağa kaldırın diyoruz. Kur'an'ı uygulayın diyoruz. Kur'an da o gün aynı şeyleri hem Yahudilere hem Hristiyanlara söylüyor.
Bir de sana bugün şey yapayım bak. Resulullah geldiği zaman Tevrat'ın inişiyle Resulullah'ın gelişi arasında kaç yıl var?
Ya hocam yaklaşık yani 800 orada 1200 orada 1800 sene.
1800 civarı. Sene. Peki Resulullah'ın gelişiyle bizim aramızda ne kadar var?
1400 sene.
Bakın şimdi ne diyorlar? Bu 1800 sene içerisinde Tevrat ve İncil'in dışında bunlarda oluşmuş bir dini gelenek var mı?
Yok hocam.
Yok Yahudilerin...
Dini gelenek var tabii, o şey ulemanın ortaya çıkarmış olduğu bir gelenek var.
Mişnalar yani bizim bugün bir sürü gelenek olduğu gibi var. Peki bakın Allah onlara 1800 sene sonra sizin geleneğinize uyum mu diyor? Tevrat'a İncil'e mi uyun diyor? Bak ne diyor? Tevrat'a ve İncil'e uymazsanız hiçbir temeliniz olmaz diyor. Peki bugün bize ne diyecek Allah? Kur'an'a uymazsanız hiçbir temeliniz olmaz demez mi? Peki bize ne deniyor? Kur'an nedir? Kur'an sadece saygı değer bir kitaptır. Çok güzel kablar içerisinde asacaksın. Gidip gelip karşısında ya efendim işte Osman Bey gece sabaha kadar ayakta durmuş. Vallahi eğer gerçekten o kadar gerizekalıysa o Osmanlı'nın şeyi olamaz yani. Ayakta durmayacaksın. Onun hükümlerini ayağa kaldıracaksın.
Hocam zaten bugün bir Hristiyan da kendi inandığı dinin İncil'e dayanmadığını kabul ediyor. Yani senin bu dininin temeli dayanağı İncil midir diye sorduğunda hayır diyor zaten. O kabul ediyor yani İncil'le inandığı şeylerin hiçbir alakası olmadığını her Hristiyan kabul eder. Yahudiler de bugün açın Yahudi tefsirinin ilk başta mukaddimesi vardır. Orada ne der? Esas olan şey sözlü geleneğidir. Yahudiliğin sözlü geleneğidir. Midraş geleneğidir. Yani o Yahudi ulemasının yorumlarıdır. Ondan sonra yazılı Tevrat, yani bizim işte Kur'an'ın Tevrat dediği şey gelir. Hatta işte doğrudan Tevrat ile hüküm verilemeyeceğini orada örnekler verir. İşte mesela doğrudan Tevrat'la hüküm vermeye kalkarsanız siz daha süt kelimesiyle iç yağı kelimesinin arasındaki farkı bile ayırt edemezsiniz diyor adam. Yani bu hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta kitap tamamen ellerinin tersiyle itilmiş, din dışında kalmış.
Ya Müslümanlar da öyle değil mi?
Bizim Müslümanlar da zannediyorlar ki Yahudiler, Hristiyanlar Tevrat'a İncil'e uydukları için bu hale gelmişler. Hiç alakası yok. Hocam kısacası yani ehli kitapla ilişkilerimiz bu halde.
Tabii yani sadece ehli kitapla değil tüm insanlarla ilişkilerimiz şey yapması lazım. Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle diyor. Diyor ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. Ali İmran 19. ayet. İslam ne demek? Allah'a tam teslim olmak demektir ki zaten Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün tamamının adı bu. Peki şimdi diyor ki ve mahtelefellezine utul kitabe kendilerine kitap verilmiş olanlar Yahudiler, Hristiyanlar hep bakın bugün hala bir nebi beklentisi içerisindeler. İşte Hristiyanlar İsa'yı tekrar getirmeye çalışıyorlar. Halbuki İsa Aleyhisselam İncil'de ne diyor? Ben gitmezsem o gelmez diyor. Muhammed Aleyhisselam'la ilgili. Peki o gitti. Ben o dediği zaman ikisi aynı kişi olur mu? He? İncil'e inanan bir insan İsa'nın gelişini bekler mi? Aynı şekilde Tevrat'ta da Vedat'ın çalışması vardı. O konuda ne diyeceksin? Tevrat'ta da yani Muhammed Aleyhisselam'ın gelişi zaten Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Tevrat'ta nasıl anlatılıyor?
Tevrat'ta çok farklı pasajlarda anlatılıyor. İzleyicilerimiz kitap ve tasdik Tevrat'ta Muhammed diye aratırlarsa çıkar. Tamam. Üç tane bölüm var onunla alakalı. Üç saatlik. Orada uzadı.
Muhammed Aleyhisselam'ın gelişini haber veriyor. Şimdi bakın şeyler Hristiyanlar İsa gelecek diyorlar. Peki şeyler Yahudiler kim gelecek diyor?
Onlar da Mesih diyorlar.
Mesih gelecek diyor. Mesih de Nebi demek değil mi?
Evet. Heh.
Peki Müslümanlar ne diyor? İkisinin de hatırı kalmasın. İsa Mesih gelecek diyorlar değil mi? Ben müftülükteyken gelirlerdi. Hocam ne zaman geliyor İsa? Vallahi bilmiyorum ne zaman. Çaycıyı çağırdım. Çaycı İsa Aleyhisselam geliyormuş. Çayın var mı? Bir bardak çay ikram edelim. Onların yanında dedim. Lan ne demekti ya? O vefat etmiş bitmiştir onun işi. Gelen gelmiştir. Son nebi geldi. Geçen de İran'dan bundan birkaç ay oldu. Bir heyet gelmişti buraya. Onlar da Mehdi'yi bekliyorlar. Mehdi de ne doğru yolu olan kişi demektir. O da Muhammed Aleyhisselam. Yani o da şeylerin yok. Zerdüşlerin beklediği. Çünkü Zerdüşler de ehli kitaptandır. Onların da kitapları var. Şimdi geldi buraya. Dedim sen Arapça biliyor musun? Biliyorum dedi. Ha iyi. Kim bekliyorsunuz? Mehdi. Dedim Arap dilinde Mehdi ne demek? Mehdi doğru yolda olan kişi demektir. Onlar hadi anlamı veriyorlar. Hidayete erdiren. Halbuki bir de hidayete ermiş olan kişi. Peki dedim sen Mehdi olmak zorunda değil misin? Deyince şafak attı, sustu, bir şey konuşamadı. Şimdi ya Mehdi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Beklenen Nebi de olur. Ama ne oluyor? Böyle din üzerinden acayip oyunlar oynanmış. Sen bir şeyler söyleyecektin. Müslümanlarla Hristiyanlar ilişkilerini koparmışlar. Evlenme yasaklanmış. Ne bileyim komşuluk ilişkilerinde problemler var. Düşman kategorisine konmuş. Yani o insanlar ya kardeşim sen ne kadar Allah'ın kuluysan o da o kadar Allah'ın kuludur. Sen ona bir anlat doğruları.
düzgün bir şekilde inanır inanmaz. Ondan sonrası problem onundur, senin değil ki. Sen kimseyi zorla Müslüman yapma yetkisine sahip değilsin. Evet, Allah yardımcımız olsun. İnşallah hayra vesile olur ama işte bak görüyorsunuz, hiçbir ders yok ki böyle Müslümanların acı halleri şey yapsın. Bir de çok iğrenç şeyler de var. Utanmadan, Allah'tan korkmadan efendim esir kadınları da yatağa atmayı, bütün mezheplerde kendileri için şey caiz görmüş ayetlerin anasını ağlatarak, ilgili ayetleri görmeyerek, yani bir taraftan şirk inancını imanın esası yapmışlar, öbür taraftan da zinayı nikahtan daha sevap, aynen bu ifadeyi kullanırlar, hale getirmişlerdir. E ortada kardeşim, bu dine kim inanır ya? Bu nasıl Allah'ın dini olur? Onun için çok dikkatli olalım. Bundan sonra Allah'a çok şükür. Bak size son olarak bir şey daha anlatayım. Şimdi Aydın Azeri sitemizin yöneticisi ama Azerbaycan'dan gelen bir haber. Cuma günü görüştüm. Geçen cuma günü cuma namazında imam çıkıyor. İşte bugün bugünlerle ilgili bir takım hani Muharrem falan bir hutbe okuyor. Cemaat bağırıyor. Bize bu saçmalıkları anlatma, bize Kur'an'ı anlat. Bakın Azerbaycan'da. Bize Kur'an'ı anlat diye cemaat bağırıyor. Bir hafta sonra Elşat Miri var orada, arkadaşımız o söylüyor. Diyor ki ben de o camiye gittim diyor. Bu defa diyor orada gençler geldi, etrafım sardılar. Hocam sana millet bir şey yapmasın, bir seni yani bir koruma olarak diyor. Benim hiç kimseden bir şey istediğim yok. Ondan sonra da diyor ki imam gene hutbe okumaya başladı. Bu defa millet ayağa kalktı diyor. Bize bu saçmalıkları anlatma, Kur'an'ı anlat. Şimdi buradan şunun için söylüyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Artık bu insanlığa mal olmaya başladı. Biz yolumuza devam edelim. Allah yardımcımız olsun.